Ayrım 32.
Kahyan pişkin, terbiyeli ve sabırlı olduğundan neymiş taşıyacakları? Hazırlananı anlayamadım gibi sualler ve söz kesmelerle beni rahatsız etmiyor. Dikkat kesilmiş, vakarla dinliyor. Devam ediyorum. Yazık ki hikayem bu noktada karışmaktadır. Bildiğimiz ancak şudur. Kamyondan tam 22 cephane sandığı çıkarıp kümbete taşıyorlar. Ama gün ışığında ortada bir şey kalmıyor. Sandıklar görünmez olmuştur. Bir şey daha biliyorum. Merdivenin son basamaklarına doğru duvardan kopup yere düşmüş, fakat kırılmamış dört köşe bir taş kaldırılmış, tekrar yerine konmuştur. Bugün olaydan tam 31 sene 9 ay geçtikten sonra biz üçümüz taşı güç bela iskeleye kurarak yerinden oynattık. Yuvasından çıkardık, kovuğu araştırdık, bir şey bulamadık. Halbuki Abdullah markalı teneke bir sigara kutusu bulmamız lazımdı. Eğer olay 1918 yılının Eylül sonunda olduysa, 3 ay o seneden, 5 ay da 1949'dan alacağız. 31 yıl 8 ay eder. Belki Davut Ağa, ayların ehemmiyeti yok. Mesele kutuda. Cephane sandıklarının nereye saklandığını o kutudan çıkacak bir kağıttan öğreneceğimiz anlaşılıyor. Madem ki kutu yerinde değil, sandıklar bizden önce bulunmuş, alınmış demektir. Nihan itiraz etti. Olamaz. Bu sırrı yalnız ben biliyorum. Daha doğrusu dünya yüzünde bilen bir ben kaldım. Ferhan topraklarında 22 cephane sandığının gizlendiğini bilenler var ama Kroki'nin bir taş kovuğuna saklandığından haberi olan benden başka tek kişi yok. Genç kadını tasdik ettim. Evet Davut Ağa, Nihan Hanım'dan başkası o noktayı bilmez. Zira sırrı veren bizzat kutuyu kovuğa yerleştirmiş bulunan yaşlı Alman subayının oğlu Von Blomberg'tir. Babası 1. Dünya Savaşı devrinin generallerindendi. Filistin cephesinde hizmet görüyordu. Nihan'a bakarak ilave ettim. Doğal olarak Davut Ağa cephane sandıklarında mermi değil daha kıymetli şeyler bulunduğunu anlamıştır. Söyleyeyim. Toplamının ağırlığı 2160 kilo tutan altın vardı. 300 bin Osmanlı altını. Kahyam eski haydutluğundan umulmayan bir dürüstlükle dedi ki, bu para devletimizin malıdır. Hayır dedim. Vicdanı müsterih olsun. Altın paralar Alman altınıyla Almanya'da Osmanlı lirası kalıplarında basılmış Alman malıydı. Meşhur Lawrence'ın İngiliz altınlarıyla rekabet için çöl Araplarına ve şehirlerine dağıtılacaktı. Belki bir miktar harcanmıştı. Lakin üst tarafını kullanmaya ne vakit kalmıştı ne imkan. O sebepledir ki Türklerin de ne arkadan gelen İngilizlerle yolda önlerine çıkmasından korktukları yerli kuvvetlerin ellerine geçmemesi için günün birinde, yani ikinci bir dünya savaşı çıkardıkları zaman sakladıkları yerden çıkarıp harcayacaklardı. Emir Berlin'den verilmişti ve bilen istihbarat şefiyle mahiyetindeki asil bir subayetten ibaretti. İhtiyaten ortaya bir söz yaymayı da unutmamışlardı. Güya mevcut altınlar Şeria Nehri geçirirken sandıklar bombalanarak suya dökülmüş, sularla sürüklenip gitmişti. Nitekim o rivayete kananlar nehrin geçit noktalarında barıştan sonra aramalar bile yapmışlardır. Bir şey bulamamışlardır tabi. Anlaşılan orada gene ihtiyat olarak birkaç sandığı boşaltmışlar ki arayanlar bir miktar altın ele geçirmişler. Şeria dediğiniz nehir Akdeniz'e mi akar beyim? Denize akmaz. Kaynağı bura civarındadır. Oradan Hülle, daha sonra Taberiye göllerine karışır. Nihayet seviyesi denizden 400 metre aşağı düşen ve bir göl olan Lüt denizine dökülür. Hazreti İsa bu nehrin sularında vaftiz edilmiştir. Görüyorum ki Kahya'mın zihninden birçok sualler zincirleme geçiyor ama sormuyor. Şimdi dedim, Nihan Hanım'ın büyük sırrı nasıl öğrendiğini bir tarafa başka zamana bırakalım da daha mühim bir meseleye gelelim. Biri Ermenilerden,
Öbürü Almanlar hesabına çalışan yabancılardan mürekkep iki şebeke var ki bu işin peşindedir. İkisi de asıl şifreye hanımın vakıf olduğunu biliyor. Gene ikisi de kendisine yardım ve ortaklık etmek istiyor. Azılı olanı da Ermeni grubudur. Onlar nasıl öğrenmişler? Demin anlattığım gece kümbete giren genç subayın metresi Anahita'dan. Bu subay harp sonu Şam'dan memleketi olan Adana'ya dönen Ermeni kızını Türk-Fransız anlaşması yapılıp da Kilikya tekrar bizim hakimiyetimize dönerken yeni bir muhacirlikten kurtarmak için Almanya'ya kaldırıyor. Lakin bir uçak kazasında ağır yaralanıyor. Anahita ona aşık ve sadıktır. 4 ay fedakarlıkla hasta bakıcılığını yapıyor. İşte o sırada ölüme mahkum subay sevgilisine bir iyilik yapmak, bir servet bırakmak maksadıyla Ferhan çiftliğindeki defineden bahsediyor. Kutuyu da haber veriyor mu? Hayır, onu koyan yaşlı subaydır. Genci metresine son nefesinde sadece arazinin yerini, çiftliğin ismini söylüyor, ölüyor. Kadın altın miktarını da yanlış zapt etmiştir. 1 ton iken 3 sanıyor. Halbuki Alman grubu daha doğrusunu bilmektedir. Peki beyim, ama biz boşuna ümide kapılmışız. O kadar zamandan beri başkaları burasını karış karış aramışlar. Sandıkları ele geçirmişlerdir. Hayır. Almanların teşebbüse geçtiklerini biliyoruz ama başarılı olamadıklarını yine kendilerinden öğrendik. Ermeni grubu benden evvel burasını Fuzuli işgal eden delişmen Çerkez yüzünden araziye girememişler. Satın almaya kalkışmışlar. Sahibi İstanbul'da hayatta ve en tuhafı vergisini mutazaman öder vaziyette olduğundan Lübnan hükümeti müsaade etmemiş. Zaten bunları da kendileri Nihan Hanım'a söylemişlerdir. İş başkalaştı. O halde üçüncü bir şahıs veya grup var. Kutuyu aldı. Belki parayı da. Kim ola bu? Kızardığımı görmesin diye sevgilime döndüm. İstersen sen uyu dedim. Biz öbür odaya geçer konuşmamıza devam ederiz. Cevap yerine Davut Ağa'nın son sözlerini tekrarladı. Evet, kutuyu biri aldı. Bu kim olabilir? Ne zaman? Sonra anlamından ürktüğüm acı, intikamcı bir gülümsemeyle ilave etti. Fakat kutuyu içindeki krokiyi de elde etmek hiçbir işe yaramaz. Bilakis başkası için de zararlı, aldatıcı olur. Bunu yalnız ben halledebilirim. Yüzüme şimdi müsterih gözlerle bakıyor, Fransızca diyor ki, kutu gitmiş olabilir Nebil, sandıklar yerindedir. Emin misin? Elbette. Zira krokideki istikamet ve mesafe ölçüsü ileridir. Define gösterilen noktada değil. Ancak benim bildiğim tarafta. Sağda, solda veya aksi cihette. Sırrımın o kısmını kimseye söylememeye ahdettim. Akla gelmeyecek bir yerdedir. Davut Ağa sordu. Ne diyor? Tercüme ettim. Yaşlı kahyan bağdaş kurup oturduğu kilimden kalktı. Heyecanla söylendi. Bravo, bravo matmazel, pardon, bravo kızım. Bu sevinç neye? Neye mi? Abeyim, arazi senin, arzu ettiğin yeri. Hani şimdi yol yaparken toprağı yarıp deşiyor, sağa sola boşaltıyor, onlardan bir tane satın al. Ferhan'ın altını üstüne getirtir. Sandıkları en nihayet ele geçirsin. Hala. Lakin o iki grup bu işe seyirci mi kalır sanıyorsun? 300 bin altın en düşük hesapla bugün 12 milyon Türk lirası eder. Çok para. Bu para için kan dökmeyi göze alanlar çoktur. Esasen define bulunsa da bulunmasa da hepimiz, sen, ben, bilhassa Nihan Hanım tehlikedeyiz. Köpekleri unuttun mu? Bir kadın onu göze alırsa komitacı Ermeniler ve Hitlerci Almanlar neler yapmaz? Ben de 4'ünü 5'ini evvel Allah haklarım. Hiçbir şey yapmasalar hükümete haber verirler. Nihan söze karıştı. Hükümet bu işi bilmiyor mu zannediyorsun Nebil? Bereket meseleyi her hükümet gibi ciddiye almıyor. Dur sana bavulumdaki evrak arasından bir gazete kupürü çıkarayım da onu oku. Tarihi epeyce eski ama göreceksin ayrıntı yerinde. bavuldan çıkardığı kupür 12 Kasım 1937 tarihliydi. Beyrut'ta çıkan Fransızca Laurent gazetesinden kesilmişti. Toşbah imzalı bir büyük röportajdan başlayın. 70 milyon frank Lübnan'da gömülü. Hitlerci iki subay neyin peşinde? Biri Baldur von Schirach imiş. Kim bu? Başlığın altında birkaç ufakça başlık da koymuşlar. İşte niçin? Geçen Eylül'de esrarengiz bir uçak Rayak'a inme teşebbüsünde bulundu. İşte neden dolayı? General Blomberg'in oğlu bir gün yanında büyük bir Nazi memuru olduğu halde Lübnan'a geldi. İşte hangi sebeple? Monsieur Baldur von Schirach ve bir teknisyen ekibi Şam'da 24 saat kaldılar. Merakla, telaşla röportajı okuyorum. Hem de yüksek sesle başımdan başımızdan geçmekte olan maceranın bir sayfasını epeyce aydınlatacağı için aynen size de okuyacağım. Chateaubriand sokağının şatafatsız barında iki kadeh porto arası. Dostum şöyle dedi. Lübnan arazisi içinde altın mevcuttur. Fakat bazılarının sandığı gibi Litani veya Bardoni çaylarında zerre halinde değil. Şıkır şıkır. Kesilmiş sikke şeklinde sandık sandık. Tam 3 ton ağırlığında altın. Bunun kıymeti hakkında bir fikriniz var mı? Ha, şu Alman altın efsanesi mi? Şeria Nehri yatağında yahut Baalbek civarında gömülmüş zırhlı sandıklar içindeki milyonlar. Define arayıcılarının göz koydukları ele geçirmek istedikleri define. Bu filmin senaryosunu biliyorum. Efsane mi, film mi? Size biraz izahat vereyim. Fikrinizi sonra bildirirsiniz. Son koz. Dostum devam etti. Bu altının mevcudiyetinden emin olmak için savaş edebiyatı dosyalarını tetkik etmek, bilhassa Doğu Seferi hakkında vesikalar elde etmek ve Limon Van Sanders'in Türkiye'de 5 yıl kitabını dikkatli okumak lazımdır. Hadiseler şunlardır. Savaş sonuna yaklaşıyor ve öyle sanılıyor. Vaziyet cephelerin hepsinde bozuktur. Alman Türk ordusuna bir şans kalıyor. Müttefik kuvvetleri dağıtmak için kanala tecavüz. Von Sanders uykusuz geceler geçiriyor. Yaptığı planı Alman askeri komisyonu derhal onuyor. Lakin projeyi tatbik için para lazım. Pek çok para. Berlin'e bir rapor gönderiliyor ve ordu ihtiyacı için 5 milyon Osmanlı altını isteniyor. Almanlar son kozlarını oynadıklarından genelkurmay raporu muvafık buluyor, para hazırlanıyor ve gönderiliyor. Ne fedakarlıklar pahasına ve ne zorlukla. Bir emir. 5 milyonun harcanmasına vakit kalmıyor. Ordular çekiliyor. Alman askeri heyeti Rayak'ı bırakırken şu emri veriyor. Kıtaların ne kadar taşıma vasıtaları ve cephane ve silahı mevcutsa tahrip etmeleri ve kıymetli maddelere münasip yerlere gizlemeleri lazımdır. Harcanmayan altınlar ne oldu? Altınlar nerede? İngiliz istihbarat servisi bu altınların varlığından haberdardır. Lakin definenin nereye gömüldüğünü bir türlü öğrenemiyor. Olsa olsa en mantıklı ihtimalle Baalbek Rayak arasındadır. Ama hangi noktada? Bunu ancak birkaç subay biliyor. Bu subayları bilen yok. Savaştan sonra hazine bahsi açılıyor. Berlin basınını şiddetle meşgul eden bir olay oluyor. Filistin cephesinde marklı bir avans vermiş, Lübnan arazisinde gömülü 70 milyon vazife görmüş bir subay. Yahudi bankerlerinden biri 100 bin değerindeki altın meydana çıkarmak için. Subay parayı aldıktan sonra harekete geçmediğinden aleyhine banker tarafından dava açılıyor. Lakin davacı Yahudidir. Mahkeme bir Musevi'nin Ari ırka mensup biri aleyhine ikame ettiği davayı kabul yanaşmıyor. Altınlar unutuluyor. Merakla takip ettiğim bu meseleyi ben de unutur gibi oluyorum. Fakat günün birinde gazeteler Lübnan'a General von Blomberg'in oğlu ile Nazi Hava Teşkilatı'ndan von Stamberg'in geldiklerini yazınca kuşkulanıyorum. Cihan Harbi'nde mühim bir rol oynamış olan bir generalin oğlu burada ne arıyor? Aklıma define geliyor. Galiba o kendi halinde iki turist
300 bin altının mezarlığını bulup içindekileri almaya gelmişlerdi. Kimse bu fikri ve kanaati kafamdan çıkaramaz. Esrarengiz uçak. Geçen Eylül'de yeni bir olay. Rayak üzerinden meçhul bir uçak geçtiği haber geliyor. Askeri sahada heyecan. Radyolar konuşuyor ve az sonra da en son Jüngers modeli bir uçak yere iniyor. Birkaç dakika duruyor ve tekrar havalanıyor. Başka açıklama yok. Gene muhakkak ki define meselesi. Üçüncü olay. Baldur von Schrack bir teknisyenler grubu ile Şam'a geliyor. 48 saat kalıyor ve ortadan kayboluyor. Çok söyledim. Fazla bile. İşin şakaya tahammülü yoktur. Söz aramızda kalsın. Başımıza bela çıkarmayalım. Röportaj bu satırlarla bitiyor. İlk düşündüğüm şu. Stora'daki meyhaneci Butrus bana Alman uçağının Ferhan arazisine indiğini söylemişti. Komşumuz olmak itibariyle Butrus'un olayı yakından daha iyi bilmesi lazım gelir. Gazete kupürünü Davut Ağa'ya birkaç cümleyle anlatmayı ihmal etmedim. Birkaç dakika inmekle o taş yerinden oynatılamaz. Uçak başka bir şeyi görmeye gelmiş. Herhalde definenin yerini gösteren, açılıp açılmadığını belli eden bir alamet olacak. Bir tümsek, ağaç, kaya parçası filan. Lakin şimdi düşüneceğimiz asıl mesele Nihan Hanım'ın bize bu sırrı vermediği iki komiteyi inandırmaktır. Pek doğru söylüyorsun. Hem de bu işin iç yüzünü tafsilatıyla bilmediğin halde püf noktasını buluyorsun Davut Ağa. Kümbetin içinde araştırma yapıldığını gösteren bir şey bırakmadım. Hatta yerine koyduğumuz taşın kenarlarında kalan ufak tefek çentikleri gizlemek için bol çalı çırpı yaktım. Her taraf yeniden islendi. Nihan Hanım'ın o geceki gelişini ve burada kalışını nasıl tefsir ediyorsun bakalım? Bunu anlamayacak ne var? Ermeniler evvela bizden habersiz kümbete girip taş oynatmak için 2-3 defa hanımla beraber geceleyin içeriye sokuldular. İşi başaramadılar. Nihayet sizin hovarda bir delikanlı olduğunuzu düşünerek onu buraya getirdiler. Birbirlerini tanımaz rolü oynadılar. Tamam. Nihan Hanım'ı bırakmayacağımızı hesaba katmışlardı. O da çiftlikte kalarak rahat rahat araştırmalarını yapacaktı. Yaptı da. Bir taşın yanındaki taşlardan farklı olduğunu gördü ve bu keşfini yol üzerindeki bozuk otomobilin camına işaretleyerek onlara bildirdi. Herifler şosede bir aşağı bir yukarı arabayla muhakkak dolaşıyorlar, işareti kolluyorlardı. Sonra otomobili yediye alıp götürdüler. Neden dolayı Nihan Hanım Beyrut'ta benden ayrıldı, görünmez oldu? Sizi büsbütün elde etmek için. Halbuki siz onu elde ettiniz, tutuluverdi size. Ötekilerle çalışmaktansa çiftliğin Levent sahibiyle uyuşmayı daha uygun buldu. Ne de olsa kadın gevşeyi veriyor. Bir defa benim de başımdan... Nihan bu sırada her zamankinden dalgındı. Belki de yara uyku halindeydi. Kahyama maziye ait kadın parmağı karışmış hikayesini kestim. Usulca sordum. İnanayım mı dersin? Sakın yeni bir hile olmasın. Sanmam ama tedbirli davranalım beyim. Arkasını bırakacaklarından değilim. Gözün üstünde, sen merak etme. Ele bir fırsat geçmiş, keyfini çıkarmaya bak. Bana müsaade, geç oldu, yorgunsunuz. Taze uyudu bile. Allah rahatlık versin. Hapishanede bir derviş vardı. Cezbe halindeki iki kişiyi bıçaklamıştı. Boyuna zikrederdi. Sesi hala kulağımdadır. Derdi ki, sabahlar hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Hele sabah olsun, inşallah hayırlar fetholur, şerler de defolup gider, feraha kavuşuruz. Koltukta tatlı tatlı uyumasına devam eden Nihan'ı kendi halinde bıraktım. Mahut taşı gediğinden alıp çalı çırp arasına sakladığım kutuyu bir ara görünmeden kümbete girmiş koynuma sokmuştum. Eve dönünce hamama kapandım, kapağını zorlukla açtım, paslanmıştı. İçinden sıcak su pansumana yapıldığı zaman rutubeti muhafaza etmesi için pamuğun üstüne konan sarı renkli şeffaf bir ince muşambaya sarılı seyyar hastanelerden alınmış olacak iyi bir cins kağıt çıktı. Kağıtta bir rüzgar gülü çiziliydi. Doğu ile güney arasında dümdüz bir hat yürütülmüştü. Yanında 428 rakamı yazılmıştı. Hat bir noktada kırılıyor, 3 rakamıyla işaretlenmiş küçük bir mesafe aldıktan sonra bir yıldızla nihayet buluyordu. Belki yıldız definenin yerini göstermektedir. Birkaç kelimelik Almanca bir ibare de var. Pencereden kümbeti hareket noktası aldım. Rüzgar gülüne göre toprak üzerinden evvela 428 metre, sonra 428 ayak mesafeye baktım. Dümdüz tarla. Yulaf başakları sevimli sevimli titreşiyorlar. Nihan'ın deminki itirafından anlıyorum ki kroki hilelidir. Defineyi vesikadaki çizgi istikametinde ve yıldızın bulunduğu noktada değil, bu esas tutulmakla beraber başka cihette aramak gerekiyor. Nerede? Onu ancak şu uyuyan ve hakiki güzeller gibi uyurken büsbütün güzelleşen kadın bilmektedir. Kroki'yi görse bana derhal yerini gösterecek, diyecek ki burayı kazınız. Elimi omzuna koydum, hafifçe dürttüm.